Ayrım 31. Neden öldürdüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 291. Uğur Mumcu. Türkler. İşçi sınıfımızın yiğit savaşçısı Kemal Türkler, teröristlerin açtığı ateş sonunda yaşamını yitirdi. Türkler 1969'dan sonra kurulan Türkiye İşçi Partisi'nin kurucu üyelerindendi. DİSK'in ilk genel başkanıydı ve de Maden İş Sendikası'nın genel başkanlığını yürütmekteydi. Yaşamı, işçi sınıfının bilinçlenip örgütlenmesi ve demokratik yollarla siyasal iktidara ağırlığını koyması kavgası ile geçmiş, Bibi Uğur'da karanlık örgütlerin alçak kurşunları ile can vermiştir. DİSK, kurulduğu günden bu yana demokrasinin sınırlarını genişletme savaşı verirken, silahlı eylemlere, maceracılığa karşı da en etkin ideolojik savaşı yürütmüş. Anayasa ve demokrasi dışı yol ve yöntemlerden ısrarla kaçınmıştır. Kemal Türkler, bu sağlıklı siyasal görüşün en önde gelen temsilcilerinden biriydi. İşçi sınıfının sınıfsal güç ve sendikal örgüt olarak bu çalkantı ortamında terör odaklarının dışında tutmak, başlı başına kararlılık, inanç ve güven sorunuydu. İşte böyle bir sendika lideri alçakça kurulan bir pusu sonunda yaşamını yitirmiş bulunuyor. Bunun ayrı bir anlamı vardır. Son günlerin kanlı olayları bir planın adım adım uygulandığını kanıtlıyor. Önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak öldürülüyor. Sonra ülke çapında faşist terör estiriliyor. Sonra Çorum olayları, daha sonra Fatsa baskını. Bu olayları izleyen günlerde CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Kökseloğlu'nun öldürülmesi, 3 gün sonra 12 Mart döneminin başbakanı Profesör Nihat Erim'in alçakça düzenlenen bir suikaste kurban gidişi ve Erim'in cenazesinin kaldırıldığı gün Maden İş Sendikası Genel Başkanı ve işçi sınıfının yiğit ve unutulmaz savaşçısı Türklerin faşist teröristlerce öldürülmesi. Bu bir kanlı plandır. Evet, hepimiz bu soruyu soruyoruz. Terörün yarınki kurbanı kim? Bir plan, bir kanlı plan adım adım uygulanıyor. Kurbanlar seçiliyor, izleniyor, vuruluyor, öldürülüyor. Bu kanlı hesaplaşmada devlete yalnızca öldürülen kurbanlar için devlet töreni düzenlemek düşüyor. Devletin o tartışılmaz, bölünmez, parçalanmaz gücü yalnızca cenaze töreni düzenlemeye yetiyor. Bu kanlı planı bozmak devletin başlıca görevidir. Devlet bu görevi yerine getirmezse devlet olmaktan çıkar. Devletin varlık nedeni 5-10 yurttaşımızın öldürüldüğü, kanlı terör halkalarının milletvekillerine, eski başbakanlara, polislere, generallere, asker, sivil, savcı ve yargıçlara, anarşi ve terörün dışında kalmış, teröre karşı bilinçli, kararlı ve en amansız savaşımları vermiş bulunan ilerici sendika liderine kadar uzanması. Devletin yok olduğunu, hükümetin yok olduğunu göstermez de neyi kanıtlar acaba? İşçi sınıfımız büyük bir liderini, inanmış ve kararlı bir savaşçısını yitirmiş bulunuyor. Böyle günlerde misillemelerin, öç duygularının duygusal tepkilerinden sıyrılıp, demokrasi kavgasına barışçı yöntemlerle ve olanca soğukkanlılıkla devam etmek gerekiyor. Çünkü terör, işçi sınıfımızı kanlı bir tuzağa, acımasızca bir kısır döngüye itiyor. Çünkü terör, işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza karşı her gün yeni bir tuzak kuruyor. Ölüm haberlerini bir savaşta yaşıyorcasına artık cephe haberleri gibi almaya alıştık. Evet, Kemal Türkler dün alçakça öldürüldü. Demokrasi, bağımsızlık, barış ve sosyalizm kavgasında en ön cephede, işçi sınıfının bayrağını barışçı rüzgarlarla dalgalandırırken alçakça vurularak öldürüldü. İşçi sınıfımızın bir yiğit savaşçısı, sosyalizm şehitleri arasında yerini alarak güneşe gömüldü. İşçi sınıfı başın sağ olsun. Cumhuriyet 23 Temmuz 1980. Bir insanlık dersi. İşçi sınıfımızın yiğit savaşçısı, DİSK'in kurucusu ve ilk genel başkanı, Maden İş Genel Başkanı Kemal Türkler'in faşist katillerin kurşunları ile can vermesi ilerici kesimi derinden yaralamıştır. Hepimizin acısı büyüktür. Türkler Cuma günü emekçi sınıfının omuzları üzerinde taşınarak toprağa verildi. DİSK kurucusu ve ilk genel başkanını gözyaşlarını yüreğine akıtarak son yolculuğuna uğurladı. Kemal Türkler işveren yanlısı basın organlarında uzunca bir süredir bu hedefi yapılmış insanlardan birisiydi. Kemal Türkler'in alçakça öldürülmesinden sonra bizler bu yayınları tek tek çıkartıp siz hedef gösterdiniz, faşistler vurdu diye yayınlar yapabilirdik. Ama yapmadık. Yapmadık çünkü bu yayınları sürdürenlerin Türklerin ölümünü hem de böyle alçakça öldürülmesini isteyeceklerini bir an olsa bile düşünmeyiz. Çünkü bir insanın terör çetelerince vurularak öldürülmesini istemek, aynı insan hakkında en sert, en acımasız eleştirileri yapmaktan çok ayrı bir iştir. Hiç şüphesiz Kemal Türkler ve ötesi ki disk yöneticileri hakkında zaman zaman terbiye ölçüleri dışına çıkan yazıları yazan arkadaşlarımızın Türklerin bu yolla yok edilmesini istediklerini kimse söyleyemez. İşveren yanlısı gazetelerin, sendikacıları, emekten yana politikacıları ve emekçiden yana kişi ve kuruluşları eleştirmeleri doğaldır. Bu onların görevidir. Emekten yana, emekçiden yana olan gazetelerin ve gazetecilerin de sermaye yanlısı, kişi ve kuruluşları eleştirmeleri doğaldır. Bu da ilerici basının görevidir. Bir iş adamının siyasal ilişkilerini konu eden bir yazar, aynı iş adamının alçakça cinayete kurban gitmesini nasıl istemezse, sermaye yanlısı bir yazar da sık sık eleştirdiği bir sendika liderinin öldürülmesini hoş karşılamaz. Bizler sağcı, solcu, ortacı, bütün köşe yazarları ve gazeteciler birçok politikacıyı eleştiririz. Bu eleştirileri yapmak bizlerin görevidir. Bu görevden sağcısı, solcusu ve ortacısıyla hiçbirimiz kaçınamayız. Biz ilerici basın olarak bir yanda bir takım politikacıları, iş adamlarını eleştirirken, öte yandan da soldan kaynaklanan silahlı eylemlere karşı elimizden geldiği kadar sert tutum alır, bu eylemleri sosyalizme, devrimciliğe ve insanlığa aykırı eylemler olarak gördüğümüzü bıkmadan, usanmadan yazarız. Arada bir sağcı gazete silahlı saldırıya uğrarsa, kendi köşemizde bu olayı kınarız. Bir sağcı gazeteci öldürülürse yazımızı bu olaya ayırırız. Bu bizim devrimciliğin özünde yatan insanlığımızdan kaynaklanan vazgeçilmez görevimizdir. Sağ basında bu insanlığı görmenin hiç olanağı yoktur. Sağcı bir gazete saldırıya uğrarsa bu gazete hemen ilk çıkan sayıda solcu yazarların adlarını alt alta yazarak bunlardan intikam alacağız diye yayımlar yapar. Sol basında eleştirilen bir iş adamı öldürülürse, sağ basın katili sensin diye bu eleştirileri yapan yazarların kanlı teröristlerce öldürülmesi için 8 sütun manşetler atar. Bu bakımdan Kemal Türkler olayı kendilerini uzun uzun düşündürmelidir. Ve eğer kendilerini vicdan muhasebesi gibi bir süzgeçle layık görüyorlarsa geçmiş satırlarını bu süzgeçten geçirmelidir. Kan kanı çeker, şiddet şiddeti doğurur. Her olay bir başka olaya yol açar. Yalnızca gazete okuyan değil, gazetelerde yazı yazan insanların da böyle bir bilinçten paylarını almaları ofset tekniğinden daha mı pahalı bir iştir? Sağ basında görevli köşe yazarlarının bu insanlık dersinden yararlanacaklarını umarız. Cumhuriyet 28 Temmuz 1980. İlhan Erdost 1944 7 Kasım 1980. Onur Yayınları sahibi İlhan Erdost. 7 Kasım 1980'de ağabeyi Muzaffer Erdoğuz'la birlikte gözaltına alındı. Mamak Askeri Cezaevi A blokta fişlenen iki kardeşin önden ve yandan fotoğrafları çekildi. Saçları ve bıyıkları kesildi. C bloka götürülmek üzere Roa denilen kapalı cezaevi arabasına tekme tokat bindirildiler. Assubay Şükrü Bağ Erdoğuz kardeşleri eşyaları aranırken 10 yaşındaki bebeleri zehirle "Diniz, içerisi sizin zehirlediklerinizle dolu." diyecekti. Arabaya bindirildikten sonra da görevli 3 muhafız erin askeri yargıtaya yazdıkları dilekçelerde belirttiklerine göre yanındaki erleri kıyıya çekmiş, "Bunlar birer yılandır, analarını ağlatmazsanız ben sizin ananızı ağlatırım." diyerek dövülmeleri için emir verdi. A bloktan 200 metre ötede C bloka gidecek araba hareket etmeden iki kardeşi hazır ola getiren 4 er, cop, tekme ve tokatla dövmeye başlamıştı. Nice sonra araç hareket etti. Sürekli deviyorlardı. Bir ara İlhan Erdoğuz yüzü koyun düşmüş, muhafız erlerin cop ve tekmeleri altında zorlukla doğrulmuştu. 25-30 dakika süren yolculuktan sonra C blok F koğuşu önünde araçtan indirildiler. Uygun adımla yürütüyorlardı ki assubayın emriyle geri, arabanın yanına çağrıldılar. İlhan Erdoğuz yeniden dövdürüleceklerini anlayınca assubaya sabahleyin küçük kızını Kırıkkale'deki uyandırmadan evden çıktığını söyledi ve "Bizi daha fazla dövdürmeyin," dedi. "Assubay, bunu daha önce düşünseydiniz," diye yanıtladı. Kendisinin de küçük kızını ateşli hasta bırakıp geldiğini söyledi. Yeniden dövüldüler. Bu kez 4 er birbirine yaslanmış elleri kollarıyla cop darbelerinden başlarını korumaya çalışan iki kardeşi olağanca hırslarıyla dövüyorlardı. Bir sigara içimi dövüldükten sonra assubayın emriyle dövmeyi durdurdular. İlhan Erdoğuz bir kez daha yüzü kayın düştü, zorlukla doğruldu. İki kardeşi C blok F bölümünün tel örgüleri önünde hazır ola getirdiler. Önlerinde astsubay bağ, arkalarında erler. Erler ellerini yana yapıştırmalarını söylüyor astsubay. Bir patlatılmadı kayalarınız kaldı. Şimdi onu da patlatırlar diyerek yeniden dövmeleri için eliyle erlere emir veriyordu. Bir süre burada da dövüldüler. C blok F bölümünün tel ergüleriyle çevrili avlusuna alındılar. Avludaki deftere görüşleri yazıldı. Sol. İçeride ışığın yandığı demir parmaklıklı kapıya doğru yürütüldükleri sırada sağdaki kapalı karanlık kapıya doğru yürümelerini söylediler. Arkalarından kaçma lan it oğlu it diyerek koşan erler kapının giriş boşluğuna sıkıştırdıkları iki kardeşi yeniden dövmeye başladılar. Muzaffer ve İlhan Erdoğuz sırtları duvarlara dayalı kollarıyla yüzlerini darbelerden korumaya çalıştılar. O arada biraz öteden bir ses geldi. Erler durdu. Sesin geldiği yöne baktılar, sonra iki kardeşi içeride ışık yanan demir parmaklıklı kapıya doğru yürüttüler. İlhan Erdoğuz bir kez daha yüz koyun kapaklandı, alnına çiçek tarhanın kıyısına vurdu. Güçlükle doğruldu. Demir parmaklıklı kapının karşısında hazır ola durdular. Daha sonra içeriye sağ taraftaki koğuşa alındılar. Koğuşun girişinde tahta sıraya yan yana oturdular. Muzaffer Erdoğuz koğuştakilerden su istedi. Kimse yerinden kımıldamıyordu. Muzaffer Erdoğuz bir kez daha seslendi koğuşa. Bir bardak su verin diye. Kimsenin kımıldamadığını gören İlhan Erdoğuz, oturduğu yerden kalktı, avluya bakan pencerenin önüne doğru gitti. Koğuştakiler koştular. İlhan Erdoğuz'un yerine oturmasını söylediler. Korku içindeydiler. Muzaffer Erdoğuz İlhan'a doğru yürüdü. Bir ara göz göze geldi İlhan'la. İlhan Erdoğuz'un yüzü kanlı, paltosu kanlıydı. Midem bulanıyor, kusacağım diye bağırdı İlhan Erdoğuz. Yere yığılırken kollarından kaldırılıp bir yatağa uzattılar. Koğuştakilerden biri, şekerli getirin diye fırladı yerinden. Muzaffer Erdoğuz'u içeride bir ranzanın altına uzattılar. Sorular sordu içeridekiler, adlarını öğrenince tanıdılar iki kardeşi. O sırada İlhan Erdoğuz'un koluna iki tutuklu girmiş, Muzaffer Erdoğuz'u yatırdıkları yatağın yanına getirdiler. Orada İlhan Erdoğuz sağ dizi üstüne çömeldi, kolları sarktı. Başı hafif öne düştü. Muzaffer Erdoğuz, İlhan, İlhan dedi. Bir daha yineledi, İlhan ses vermedi. İlhan Erdoğuz'u yatağa uzattılar, biri nabzına baktı. Bunun nabzı durmuş dedi. Tıp öğrencisi Vahap yapay solunum yaptırdı. Biraz sonra geldiler baktılar, ölmüş bu dediler. Uzattıkları battaniye ile aldılar götürdüler İlhan Erdoğuz'u. Soruşturma yürüten askeri savcı Erdoğuz kardeşleri döven dört erden birinin muhafız görevi olmadığını saptadı. Bu erin Etlik'te sağ militan olarak ünlendiği sonradan öğrenilecekti. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı 4 er hakkında kasten adam öldürmek, astsubay hakkında ise kasten adam öldürtmeyi azmetmek suçlarından dava açtı. Yargılama 7 yıl sürdü. Görevli 3 er ayrı ayrı 10 yıl 8 ay ağır hapis cezası aldı. Özel amaçlı arabaya binmiş olan ere 8 yıl hapis cezası verildi. Astsubay da ilkin 10 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bu ceza Askeri Yargıtay Genel Kurulu'nda onaylandı ve kesinleşti. Ama astsubayın şoför mahallinden dövülme olayını duymasının ve görmesinin olanaksız olduğu görüşüyle Askeri Yargıtay 5. Dairesi yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. Astsubay Şükrü Bağ'a bu kez görevi ihmalden ve üst sınırdan 3 yıl hapis cezası verildi. Askeri Yargıtay 5. Dairesi kararı bozdu. Bu kez 6 ay hapis cezası verildi. Erdoğuz kardeşlerin nakledildikleri RUA aracında tutuklulara ayrılan bölüm ile muhafız erlere ayrılan bölüm arasındaki parmaklıklı kapıyı kilitlemediği için görevini ihmal etmişti. 6 aya kadar olan ve cezaların temyizi yalnızca sıkı yönetim komutanının takdirine ve yetkisine bağlıydı. Sıkı yönetim komutanı da kararı temyiz etmedi, tasdik etti. Gözaltına alınmalarının suçlarının nedeni ilk yaz basın evinde çok sayıda yasak yayın bulundurmak olarak belirtilmişti. Oysa ilk yaz basın evinde yasaklanmış tek bir yayın yoktu. İlhan'ın öldürüldüğü tarihten bir süre sonra 1. Şubeden görevli memurlar ilk yaz basın evini açmaya geldiklerinde tek bir kitap almadılar. Açıp gittiler. Ne var ki basın evinin açılması için verilen kararın tarihi 30 Ekim 1980'di. Yani İlhan Erdoğuz'un öldürüldüğü tarihten 7 gün öncesine aitti. Gözaltına alınmaları için verilen kararda da basın evinin açılması için verilen kararda da aynı komutanın imzası vardı. Recep Ergun. Geç öğrenilmiş bir çocukluk türküsü. Balonumu uçurdum la lili, sevincimi uçurdum la lili, bulutlara karışır la lili, kargalara karışır la lili, atın terkisinde la lili, hüznün terkisinde la lili, kardeşimi gömdüm la lili, kendimi gömdüm la lili, elit kağıtlarını la lili, koştum derilere la lili, indim yataklara la lili, atlar koşuyor la lili, cirit oynuyorlar la lili, kardeşim ölüyor la lili, mezarları yan yana la lili, kalbim yan yana la lili, içlendim hüzünlendim, buğday ektim la lili, nane diktim la lili, gül büyüttüm la lili, Erzurum kalesi bayır la lili, çocuğum üşürüm la lili, Tokat kalesinde la lili, çocuğum büyürüm la lili, Sivas kalesinde la lili, yüzü çilli bir kız la lili, Çorum çarşısı la lili, gökyüzlü kızlar la lili, veteriner gökleri la lili, Tanrı'yı yitirdim la lili, mahzenlere indim la lili, çok kurşun bozdurdum la lili, çok kurşun aklımda la lili, çok kurşun kalbimde la lili, aradım kendimi la lili, var mıydın yok muydun la lili, polisler geldi la lili, yargıçlar geldi la lili, kelepçeler geldi la lili, var mıydım var mıydım la lili, beni buldular la lili, sevincimi buldular la lili, göklere karıştım la lili, kuşlara karıştım la lili, dönsem geri la lili, hiç dönmesem geri la lili, la lili la lili la lili, ekmeğim ve kelepçem la lili. Muzaffer İlhan Erdost, 1969 Ankara. 31. ayrımın sonu, sayfa 404.